Ayrım 16, Bölüm 15, Sayfa 230, Mustafa Kemal'den Gazi Mustafa Kemal'e. Daha önce kendi tabiyetlerinde bulunan Yunanlıların işgali karşısında Türklerin nasıl bir duyguya kapılacaklarını, bir ölüm kalım meselesi olarak gördükleri bu duruma nasıl bir dirençle tepki göstereceklerini önceden kestirmekte başarısızlığa uğrayan anlaşma devletleri, böylece dönüşü olmayan bir yola girmiş oldular. Siyaset tıpkı Birinci Dünya Savaşı sonrasında olduğu gibi bugün de yeterince kavranamayan etnik çatışmalarla iç içe geçerek karmaşık bir nitelik kazanmıştı. Dipnot 89. Türk-Yunan anlaşmazlığında patlak veren bir diğer çatışma için bakınız Volkan 1979. Barışa duydukları yoğun özlem dolayısıyla gerçekçi değerlendirmelerde bulunma yeteneği zayıflamış, savaş ve hatta hükmetme arzuları iyiden iyiye körelmiş İngilizler, Türkleri kısa sürede tamamen boyundurdukları altına alabileceklerini ileri süren Yunanlıların bu iddiasına inandılar. İlkin Yunanlıların İzmir'e yaptıkları çıkarmayı desteklediler. Ardından İstanbul'u işgal etmek gibi vahim bir hataya düştüler. Lord Curzon, Osmanlı İmparatorluğu ile ilgili olarak Doğu sorununa nihai bir çözüm anlamına gelecek, parantez, yani son nefesini verdikten sonra Avrupa'nın hasta adamının topraklarının durumunun ne olacağına açıklık getirecek bir anlaşmanın gerçekleştirilmesi için yoğun bir kampanyaya girişti. Dipnot 90. Avrupa'nın hasta adamı teriminin kaynağı Rus Çarı 1. Nikolay'a dayanır. Çar, terimi 1853 yılının Ocak ayında İngiliz Büyükelçisi Sir George Hamilton Seymour ile Osmanlı İmparatorluğu'nun geleceği üzerine yaptığı bir söyleşi sırasında kullanmıştır. Bakınız Henderson 1947 sayfa 1-4. Ruslar Osmanlı İmparatorluğu'nun ölüm döşeğinde olduğuna inanıyorlardı. Onlara göre imparatorluğun çöküşünden sonra yaşanması muhtemelen bir savaştan kaçınmanın en iyi yolu Osmanlı topraklarının nasıl paylaşacağı konusunda önceden bir planın yapılmasıydı. Anlaşma devletlerinin bir diğer yanılgısı, Mustafa Kemal önderliğindeki ulusal hareketin anlaşma koşullarını hafifletebilmek amacıyla İstanbul hükümeti tarafından beslendiği kanısına varmış olmalarıydı. Anlaşma devletleri İstanbul'un işgal altında bulunduğu, Osmanlı hükümetinin darmadağın olduğu bir dönemde Türklere ciddi bir direniş fırsatı vermeden bir barış anlaşması hazırlamak ve bunu imparatorluğa dayatmak amacındaydılar. Mustafa Kemal kontrol altına alınamasa bile vakit yitirmeden imzalanacak bir anlaşmanın yaşanan kaosu bir istikrara dönüştüreceği şeklinde boş bir ümide sarılmışlardı. Anlaşmanın sihirli bir değnek gibi her sorunu çözeceğine inanan anlaşma devletleri, böylece büyüye inananların yalnızca ilkel topluluklardan ibaret olmadığını kanıtlamış oluyorlardı. Anlaşma devletleri arasında sonuncusu Nisan 1920'de İtalya'nın San Remo şehrinde yapılan bir dizi konferansın sonucu olarak imzalanan anlaşmanın başarısızlığa uğrayacağını önceden kestirmek için kahin olmak gerekmiyordu. Anlaşma devletleri kendi aralarında karşılıklı bir güvensizlik yaşıyorlardı ve ittifakın büyük ortaklarının yönetici seçkinleri kendi içlerinde farklı düşüncelere sahiplerdi. Özellikle İngiliz devlet adamları bölünmüş durumdaydılar. Lloyd George tüm umutlarını Yunanlılara bağlarken Küçük Asya'daki bir Yunan yayılması olasılığı Curzon'u çok kaygılandırıyordu. Operasyonu kimin kontrol edeceği konusunda İngiliz ordusu ile donanma arasında anlaşmazlık vardı. Hindistan'daki İngiliz çıkarlarını temsil eden siyasetçiler çok acımasız bir anlaşmanın Hindistan'daki Müslümanlar üzerinde olumsuz etkiler yaratmasından kaygı duyuyorlardı. Bunlar İstanbul'daki Türk varlığının daha geniş tutulmasından yanaydılar. Dipnot 91. Hindistan'daki Müslümanlar Kemalist hareketi desteklediler. Bakınız Bush 1976'da ilgili bölümler. Anlaşma devletlerinin kendi aralarındaki ilişkileri de daha iyi değildi. Ege ve Akdeniz'de Yunan nüfusunun genişlemesi İtalyanları hayli gücendirmişti. Gözlerini en çok Suriye üzerine dikmiş olan Fransızlar İngilizlere kuşkuyla bakıyorlardı. Küçük Asya'ya gereğinden fazla kaynak tahsis etmek istemeyen Fransızlar Ermenilerin Kilikya'daki davasına destek veriyorlardı. Ermenilerin gerekli asker ihtiyacını kendilerinin karşılayabilecekleri beklentisindeydiler. Yaşanan düzensizlik ve kaos İngilizleri hayli yorgun düşürmüştü. İngilizlerin Küçük Asya'daki askeri varlığı esas olarak Hintli askerlerden oluşuyordu. Bu koşulların varlığına rağmen bir anlaşma metni hazırlandı ve imzalanması için İstanbul'daki Osmanlı hükümetine iletildi. Tarihte bir savaştan yenilgiyle çıkmış devletlerden çok azı böylesine acımasız bir anlaşmayla yüz yüze gelmiştir. 150 sayfalık anlaşma metni Osmanlı İmparatorluğunu adeta bir pasta gibi çeşitli parçalara ayırıyordu. Türklere düşen pay bunun çok küçük bir parçasından ibaretti. Doğrudan bir devlete tahsis edilmeyen topraklar ise yabancı devletlerin kontrolüne bırakılmıştı. Bu, Birinci Dünya Savaşı'nın patlak vermesine büyük katkılarda bulunmuş aynı emperyalist mantığın ürünü olan bir anlaşma metniydi. Trakya'nın doğusu, İstanbul'un uzantısı olan küçük bir alan dışında Yunanistan'a verilecekti. İstanbul'un fethinden önce, parantez ve hatta sonra, Osmanlı İmparatorluğu'na başkentlik yapmış, Türkler için simgesel bir öneme sahip Edirne de buna dahildi. Parantez, Edirne asırlar boyunca Balkanları Türk egemenliği altına sokan imparatorluğun büyük askeri seferlerinin başlangıç noktası olmuştu. Ayrıca bu anlaşma ile birlikte Yunanlıların İzmir'i ele geçirme düşü de gerçekleşiyordu. Anlaşmanın imzasını takip eden ilk 5 yıl boyunca şehrin resmen Türk Yunan toprağı olmayacağı, burada sadece bir Yunan idaresinin kurulacağı doğruydu. Ama esas olan şu ki, anlaşmaya göre 5 yılın bitiminden sonra şehrin Yunanistan'a dahil edilmesi konusunda bir referanduma gidilecekti. Bunların yanı sıra Ege'deki 8 Türk adası da Yunanistan'a bırakılıyordu. Toprak paylaşımına ilişkin diğer düzenlemeler, İtalya'ya 12 adaları, İzmir'in güneyindeki Ege kıyı bölgesini, Anadolu'nun Adana'ya kadar olan Akdeniz kıyı bölgesini kazandırıyordu. Anadolu'daki bu bölgeler İtalyanların nüfus bölgesini oluşturacaktı. Fransız nüfus bölgesi ise Adana'dan başlayarak Sivas'a kadar uzanacaktı. Anlaşma koşulları, sınırları daha sonra ABD tarafından saptanacak bağımsız bir Ermenistan devletinin kurulmasını öngörüyordu. Ayrıca Kürtlere özellik tanınıyor, Kürt sınırlarının belirlenmesi ileri bir tarihe bırakılıyordu. Bütün bunlara ek olarak Osmanlı İmparatorluğu bütün Arap topraklarını yitiriyordu. Boğazlar üzerinde uluslararası bir kontrol oluşturulacaktı. Ayrıca Türkiye'nin mali kaynakları anlaşma devletlerince kontrol edilecekti. Türk ordusu büyük ölçüde küçültülecek, jandarma kurumunun kadroları yabancı ülkeler tarafından doldurulacaktı. 10 Haziran'da padişaha iletilen anlaşma metni tamamen onur kırıcı bir belge niteliğindeydi. Metni imzalaması için Osmanlı hükümetine bir ay mühlet tanındı. Umulabileceği gibi padişah hükümeti anlaşma hükümlerine itiraz etti. Böylesine yıkıcı bir anlaşmanın hiçbir çekince konmadan imzalanması Osmanlı İmparatorluğu'nun ve Osmanlı Sarayı'nın sonu anlamına gelecekti. Büyük Millet Meclisi kendi tavrını açıkça ortaya koymuştu. Meclis toplandıktan hemen sonra İstanbul hükümeti tarafından 16 Mart 1920 tarihinden sonra imzalanacak herhangi bir anlaşma ya da yükümlülüğün geçersiz olacağını ilan etmişti. Anlaşma koşullarına karşı bir direniş örgütlemesi için Mustafa Kemal'e fırsat tanımamaya kararlı olan anlaşma devletleri, anlaşma metnini hemen imzalaması için padişah hükümeti üzerine yoğun bir baskı kurmaya karar verdiler. Bu baskıyı oluşturmanın yöntemi, Yunanlıların İzmir'den kuzeye doğru ileri harekata geçmesi olacaktı. Harekat, İzmit Körfezi'ne ve onun ötesinde yer alan İstanbul'a hakim olma açısından stratejik bir öneme sahip liman şehri İzmit'te bulunan İngiliz kuvvetlerini tehdit etmeye başlamış, ulusal güçlere karşı girişilecekti. Yunan Başbakanı Venizelos, anlaşma devletlerini kendi birliklerinin bu işi başarabileceğine ikna etti. Venizelos'un bu iyimser yaklaşımı kolayca benimsendi. Yunanlılar İzmir bölgesinde Türklerle Yunanlılar arasındaki sınırı tespit etmek üzere daha önce anlaşma devletleri tarafından çizilmiş Milne hattını 22 Haziran'da geçtiler. Yunan kuvvetleri Ali Fuat'ın zayıf donanımsız ordusunu ezip geçerken hafif bir mukavemetle karşılaştılar. Venizelos daha önceki iddiasını gerçekleştirmiş, sözüne güvenilir bir müttefik olduğunu kanıtlamış görünüyordu. Türkler Bursa'ya kadar geri çekildiler. Uludağ eteklerinde kurulmuş Bursa, Türkler açısından manevi değere sahip bir şehirdir. 1327 yılında Bizanslılardan alınan şehir, Osmanlıların ilk önemli başkentidir. Birbirinden güzel hanlarla, hamam ve ılıcalarla, köprülerle, ünlü yeşil cami gibi çeşitli dini yapılarla süslenmiştir. Ne var ki eski dönemlerde sahip olduğu bu görkem, Bursa'yı Yunanlıların eline düşmekten kurtaramadı. 8 Temmuz'da Yunanlılar şehri aldılar. Ankara'yı panik kapladı. Nasıl Bursa bu kadar kısa sürede düşebilirdi? Mustafa Kemal'in liderliğine karşı yakınmalar başladı. Büyük Millet Meclisi kürsüsünün üstü siyah bir kumaşla örtüldü. Kürsüye gelen konuşmacılar, Bursa düşman elinden geri alınıncaya kadar bu örtünün kürsüden kaldırılamayacağını söylediler. Ali Fuat'ın kuvvetlerinin Yunanlıları durdurmaya yetmemiş olmasından hareketle gerilla savaşının daha iyi bir yöntem olup olmayacağı tartışılıyordu. Mustafa Kemal'in başarısız insanlara tahammülü yoktu. Ayrıca Ali Fuat'ın gerillalardan oluşan bir güruhun başına geçmesi düşünülüyordu. Böylesine bir hareket daha bütüncül, daha organize bir direniş gücü oluşturmaya yönelik planı bozabilirdi. Ali Fuat'ı devre dışı bırakmanın zamanı gelmişti. Mustafa Kemal'in sahip olduğu kişilik yapısı, kendisine önemli bir duygusal sıkıntı ya da suçluluk duygusu yaşamadan eski arkadaşlarını tasfiye etme yeteneği kazandırıyordu. Böylece Mustafa Kemal, Kasım 1920'de Ali Fuat'ı Ankara'ya çağırdı ve onu tren istasyonunda karşıladı. Özel bir görüşme için trendeki kompartmanlardan birine oturdular. Mustafa Kemal nazik bir dille Ali Fuat'a büyükelçi olarak Moskova'ya gidebileceğini bildirdi. Dipnot 92. Mustafa Kemal'in bu olayla ilgili resmi anlatısı şu şekildedir. Ali Fuat Paşa'nın Garp cephesine kumanda edemeyeceğine kani olmuştum. O günlerde Moskova'ya da bir sefaret heyeti göndermek lüzumu karşısında bulunuyorduk. O halde Fuat Paşa sefiri kebir olarak Moskova'ya gidebilirdi. Parantez Atatürk 1927 sayfa 429. Ali Fuat'ın tercih şansı yoktu. Askeri görevini bırakarak bir sivil olarak kendisine verilen göreve itaat etmek durumundaydı. Böylece Mustafa Kemal Samsun'a çıktığı günlerde en yakınındaki 4 arkadaşının birinden kurtulmuş oldu. Şimdi bir yanında İsmet, diğer yanında Fevzi Paşa olduğu halde Ankara'da tek başına kalmıştı. İsmet Bey ve Fevzi Paşa ile söz konusu 4 arkadaşından daha sonra tanışmıştı ve her ikisi de yaptığı planları onaylayan insanlardı. Rauf Orbay Malta'da İngilizlerin elinde esirdi. Kazım Karabekir Doğu cephesinde Ermenilerle baş ediyordu. Refet Bey ise kıtada birliğinin başındaydı. Milletvekillerinin içlerini döküp rahatlamalarının önemli olduğunu sezen Mustafa Kemal, onların Büyük Millet Meclisi'nde üstü siyah bir bezle örtülmüş kürsüden konuşma yapmalarına izin verdi. Onlar konuştuktan sonra kürsüye çıkıyor, kimi zaman üstü kapalı tehditlere, kimi zaman gönül alıcı ifadelere başvurarak, bazen mantığını, bazen karizmasını kullanarak kendisine yönelik eleştirilere ustalıkla cevap veriyordu. Meclis içinde bulunan durumun gerçeklerini anlatıyor, milletvekillerinden meseleye mantıklı yaklaşmalarını istiyordu. Yunanlılar ve anlaşma devletleri istedikleri an Anadolu'ya daha fazla asker çıkarabilirlerdi. Çünkü denizlerin kontrolünü ellerinde bulunduruyorlardı. Milletvekillerine tarihin ele geçirilmesi mümkün olmayan bir tek cepheden dahi söz etmediğini hatırlatan Mustafa Kemal, Bursa dolaylarındaki Yunan cephesinde gedikler bulunduğunu dikkat çekerek Türklerin bu gediklerden karşı saldırıya geçebileceklerini söyledi. Fakat Türk kuvvetleri zayıf ve hazırlıksız bir durumdaydı. Dolayısıyla Bursa'ya karşı bir saldırıya girişmek uygun olmazdı. Milletvekilleri Bursa'nın hemen geri alınmasını esas amaç haline getirmemeli, bunun yerine dikkatlerini Anadolu'nun savunması üzerine yoğunlaştırmalılardı. Düşmana saldırı uygun zamanda ve uygun yerde gerçekleştirilmeliydi. Duygusal davranmamak gerekiyordu. Mustafa Kemal'in bu sözleri milletvekillerini yatıştırdı. Koşullar Mustafa Kemal ve milliyetçiler için ne kadar kötüyse, padişah ve hükümeti için bundan da beter idi. Anadolu'daki Yunan ileri harekatı, padişahı anlaşma metnini imzalamaya zorlamak için yapılmıştı. Söz konusu ileri harekat, Venizelos'un planının yalnızca bir parçasını oluşturuyordu. Planının diğer parçası da sahneye kondu ve Yunanlılar Trakya'ya karşı ani bir saldırı başlattılar. Edirne 26 Temmuz'da teslim olmak zorunda kaldı. Yalnızca 1876'da Ruslar ve Balkan Savaşları sırasında Bulgarlar İstanbul'a bu denli yaklaşabilmişlerdi. Kaçınılmaz olanı gören padişah hükümeti 10 Ağustos'ta Sevr Anlaşması'nı imzaladı. Padişahın imzaladığı Sevr Anlaşması İstanbul hükümeti tarafından tasdik edilmek ve Ankara'da Mustafa Kemal tarafından tanınmak zorundaydı. Anlaşmanın tasdik edilmesini sağlayacak çoğunluğu temin için girişilen manevralar damat Ferit Paşa'nın istifasına yol açtı. Mustafa Kemal ise anlaşmayı tanımadığını açıkça bildirdi. Bu tıkanıklık anlaşma devletleri arasında gerginliğe yol açtı. Yunanlıların Anadolu'daki ilerlemesinden tedirgin olan Fransa ve İtalya, Mustafa Kemal ile aralarındaki görüş ayrılıklarını giderecek, kendilerine çatışmadan saygınlıklarını koruyarak ve ekonomik bir kayba uğramadan çıkma şansı verecek bir çözüm yolu arayışındaydılar. Lloyd George, Yunanlılara tam diplomatik destek vermeyi sürdürüyordu. Ancak onlara en çok ihtiyaç duydukları asker ve askeri gereç sağlama olanağından yoksundu. Anadolu'daki saldırılarını yoğunlaştırma arzusundaki Yunanlılar söz konusu tıkanıklıktan hoşnutlardı. Anlaşma devletleri Londra'da düzenlenen ve hem padişah hükümetinin hem de Ankara hükümetinin temsilcilerinin katıldığı konferans gibi ardı arkası kesilmeyen bir dizi konferansta ne tür tavizler verebileceklerini düşünüp taşınırlarken, Yunanlılar savaş alanında askeri bir zafer kazanmak ve böylece Sevr Anlaşması'nın kendilerine verdiğinden daha fazlasını elde etmek arzusundaydılar. Batıda Yunan saldırısının, doğuda ise bir Ermeni devletinin kurulması girişiminin yoğun baskısı altında kalan Mustafa Kemal, silah temini sorununa bir çözüm bulmak için kara kara düşünüyordu. İdeolojik ve pratik alanda ulusal harekete yardıma istekli görünen Rusya, Mustafa Kemal'e mümkün olan en iyi seçenek olarak göründü. Mustafa Kemal daha önce, (Mayıs 1920'de) Moskova'ya Bekir Sami başkanlığında bir heyet göndermişti. Bekir Sami üsleriyle düştüğü anlaşmazlık sonrasında Osmanlı Devleti'ne sığınmış olan eski bir Çarlık ordusu subayının oğluydu. Bir süre sonra, Şubat 1921'de Londra'da toplanan konferansta Ankara hükümetini temsil edecek olan Bekir Sami, Kızıl Ordu ile Denikin ve Wrangel'ın Beyaz Ordusu arasında savaşın devam ettiği Rus toprakları boyunca süren uzun ve zahmetli bir yolculuktan sonra Temmuz 1920'de Moskova'ya ulaştı. Çiçerin kısa bir gecikmeden sonra Türk heyetini kabul etti. Çiçerin Mustafa Kemal'in sosyalist veya komünist olmadığını biliyordu. Ancak Ankara'ya yardım etmek onun bir dizi politikasına uygun düşüyordu. Amacı Sovyet silahı ve altını temin etmek olan Mustafa Kemal, Sovyet hükümetiyle kurulan bu simgesel ilişkiden azami ölçüde yararlanmak niyetindeydi. Mustafa Kemal ile Sovyetler Birliği'ni birbirine yakınlaştıran bir diğer nokta, bağımsız bir Ermeni devletine Sovyet hükümetinin de karşı olmasıydı. Rusların Ermeni topraklarının olabildiğince geniş bir bölümünü alma niyetinde olduğunu sezen Mustafa Kemal, olası bir Rus yayılmasına karşı doğu sınırlarını genişletmek ve güvence altına almak üzere doğu cephesini güçlendirdi. Ruslar Van ve Bitlis'e göz koyduklarını hali hazırda belli etmişlerdi. Ruslardan önce davranan Mustafa Kemal, 1878 Berlin Kongresi ile Ruslara verilen 1917 Brest-Litovsk anlaşması ile Osmanlı Devleti'ne geri verilmesi kararlaştırılan Kars, Ardahan ve Batum'u geri almak için Kazım Karabekir'in ordusunu harekete geçirdi. Kazım Karabekir'in emrindeki birlikler ileri harekata Eylül ayı sonlarında başladılar ve kısa sürede Kars'ı ele geçirdiler. Anlaşma devletleri ve himaye görevini üstlenemeyecek durumda olan Amerika tarafından kendi kaderine terk edilmiş olan Ermeniler, bağımsız bir devlet kurma hayallerinin uçup gittiğini gördüler. 3 Aralık'ta kendi ayakları üzerinde duramayacak denli yeni ve çelimsiz olan Ermeni devleti ile Ankara hükümeti arasında Gümrü Barış Anlaşması imzalandı. Arpaçay ile Aras Nehri'nin çizdiği geleneksel sınır Türkiye'nin doğu sınırı olarak saptandı. Daha sonraki mücadele sonunda Ardahan ve Batum da Türkiye'nin eline geçti. Ancak baskılarını arttıran Ruslar Batum'u geri aldılar. Sovyetler Birliği ile Ankara hükümeti arasında 16 Mart 1921'de imzalanan Moskova Anlaşması ile Türkiye'nin doğu sınırları net bir biçimde belirlendi. Anlaşma devletleri doğuda yaşanan sorunların Mustafa Kemal'i meşgul edeceğini ve bu yüzden Yunanlarla baş etmeye fırsat bulamayacağını ummuşlar, böylece durumu bir kez daha yanlış hesaplamışlardı. Mustafa Kemal batıda yaşanan sorunlara vakit ayırmasını da bildi. Askeri açıdan Türklerin durumu giderek kötüleşiyordu. Buna karşılık Yunanistan da siyasal açıdan çok ciddi sorunlarla karşı karşıyaydı. Yapılan seçimler sonucu Venizelos iktidarı yitirmişti. Söz konusu seçim Yunan halkının sonuçta kalıcı bir toprak kazanımı getirmeyen kitlesel askeri seferberliklerden yorgun düştüğünü işaret ediyordu. Sarayda beslenen bir maymunun ısırması sonucu yakalandığı hastalıktan kurtulamayan Kral Alexander, Ekim 1920'de öldü. Alexander'ın ölümünden sonra yapılan referandum, anlaşma devletleri arasında sadece birkaç dostu olan Konstantin'e yeniden tahta çıkma olanağı verdi. Dipnot 93. Kral Alexander'ın ölümünden bir ay sonra yapılan seçimlerde kralcılar liberallere karşı zafer kazandılar ve kralcı bir hükümet kurdular. Aralık 1920'de Konstantin yeniden tahta geçti. Daha önce Almanya'dan yana tutum takınmış bu adamın yeniden tahta geçmesini fırsat bilen Fransızlar ve İtalyanlar, bundan böyle Yunanlıların Anadolu'da giriştikleri maceralara destek vermeyeceklerini bildirdiler. Lloyd George, anlaşma devletleri arasında Yunan yanlısı tutumunu sürdüren, ancak bu konuda eskisi kadar istekli ve ısrarcı görünmeyen yegane devlet adamı durumuna düştü. Ordudaki Venizelos taraftarı subayları tasfiye eden Kral Konstantin, anlaşma devletlerinin kenara çekilip hiçbir müdahalede bulunmayacakları Anadolu'daki saldırılarını yeniden başlatmaya hazırlandı. Yunanlılar saldırı hazırlığı içindeyken Mustafa Kemal bir kez daha dikkatini Çerkez Ethem'den gelen tehdit üzerinde yoğunlaştırdı. İsmet'in amansız düşmanı olan Çerkez lider, emrindeki çeteleri Ali Fuat'ın yerine Batı cephesinin başına geçen İsmet'in komutasına vermeyi reddetmişti. Mustafa Kemal'e bir telgraf gönderen Ethem, Ali Fuat'ın komutanlığına son verilerek elçi olarak Moskova'ya gönderilmesini, Mustafa Kemal'i diktatör olma arzusunun açık bir kanıtı olarak yorumlandığını bildiriyordu. Parantez Atatürk 1927 sayfa 463. Mustafa Kemal ile yüz yüze konuşma isteğinde olan Ethem, bazı adamlarıyla Ankara'ya gelerek Mustafa Kemal'i ziyaret etti. O sıralar hasta olan Mustafa Kemal yatağına uzanmış dinleniyordu. Tehdit eder bir tavırla elini yastığının altındaki tabancaya doğru uzattı. Namluya mermi sürülen tüfeklerin şakırtılarını işiten ve yardım gelmiş olduğunu anlayan Ethem, geri adım atarak uzlaşmazı bir tavır sergiledi. Mustafa Kemal'in sağlığını kaygı ediniyormuş gibi davranarak odadan çıktı. Bu olayın ardından Mustafa Kemal için Rus sınırına yakın Karadeniz dağlarında yaşayan korkusuz Lazlardan kurulu bir özel Mustafa Kemal'in sağlığını kaygı ediniyormuş gibi davranarak odadan çıktı. Bu olayın ardından Mustafa Kemal için Rus sınırına yakın Karadeniz dağlarında yaşayan korkusuz Lazlardan kurulu bir özel koruma grubu oluşturuldu. Bu uzun boylu, yakışıklı, esmer tenli adamlar siyah üniformalarıyla ve başlarındaki siyah türbanlarıyla etkileyici bir görünüm sergiliyorlardı. Mustafa Kemal, Ethem'in ve onun yandaşı Çerkezlerin niyetlerini öğrendikten hemen sonra bu kez dikkatini 1921 yılı Ocak ayında yeniden saldırıya geçen Yunanlılar üzerinde yoğunlaştırmak zorunda kaldı. Kendi cephe hattını pekiştirmek ve önemli demiryolu hatlarının kontrolünü ele geçirmek isteyen Yunan ordusu Bursa'dan Eskişehir üzerine taarruza geçti. Asker sayısı Yunanlıların üçte biri kadar olan ve silah gücü açısından onların gerisinde bulunan Türkler Yunan ordusunun İnönü olarak anılan küçük kasabada karşıladılar. Cephanesi kıt, askeri donanımı geri düzeyde olmasına rağmen İsmet'in komutasındaki Türk birliği Yunanlılara karşı kritik bir zafer kazandı. 1. İnönü Savaşı. Anlaşma devletleri Yunanlıların aldığı yenilgi karşısında büyük bir şaşkınlığa uğradılar. Lloyd George yenilgi haberinin doğruluğunu kuşkuyla karşılıyor, böyle bir şeyin gerçek olabileceğine inanamıyordu. Anlaşma devletleri Sevr Anlaşması koşullarını müzakere etmek ve son gelişmelerin, parantez, bununla ulusal davanın kazandığı başarı kastediliyordu, ışığında anlaşma metninde kimi muhtemel değişikliklere gitmek için Yunanlıları ve Türkleri Londra'ya davet ettiler. Şubat 1921'de toplanan konferans, Mustafa Kemal'in Türkiye'yi yalnızca kendi hükümetinin temsil etmesi konusunda ısrar edince, fiyaskoyla sonuçlanmanın eşiğine geldi. Padişah hükümeti ve Büyük Millet Meclisi'nin temsilcileriyle ayrı ayrı uzlaşmaya varıldı. Bu iki delegasyon Savoy Oteli'nde farklı katlarda kaldılar. Anadolu'daki yeni koşulları kavrayamamış olan anlaşma devletleri, Ankara delegasyonunun taleplerini, parantez, Yunanlıların İzmir'i boşaltmaları, Boğazlar üzerinde Türklerin yeniden yegane egemen güç konumuna gelmesi, İstanbul'daki tüm yabancı askerlerin derhal şehri boşaltması, alayla karşılandı. Helen yanlısı tutumunu sürdüren Lloyd George, hala Yunanlıların kolaylıkla Ankara'ya kadar ilerleyebileceklerine ve isyancı Türklere iyi bir ders verebileceklerine inanıyordu. Ankara'daki milliyetçilerin Sevr Anlaşması'nın koşullarına ilişkin talep ettikleri değişiklikler reddedildi ve böylece Londra Konferansı herhangi bir sonuca ulaşmadan 12 Mart 1921'de dağıldı. Anadolu'daki durumu değerlendirirken kendi kendilerini kandırır bir tutum içinde görülen Yunanlılar yanılsamalarını Londra Konferansı sonrasında da sürdürdüler. Artık onları yalnızca İngilizler destekliyordu. Yunanlılar 23 Mart'ta yeniden saldırıya geçtiler. Kral Konstantin bu saldırının sonunda Megalo İdea'nın gerçekleştirilmesine giden yolun tamamen açılacağını umuyordu. Türkler ve Yunanlılar 27 Mart'ta İnönü'nde ikinci kez karşı karşıya geldiler. Parantez, 2. İnönü Savaşı. Bu iki savaş arasında önemli bir siyasal gelişme yaşandı. Büyük Millet Meclisi içinde Türkiye'nin Türkiye Büyük Millet Meclisi hükümeti olarak isimlendirilecek yeni bir halk hükümetine sahip olacağı bir teşkilat-ı esasiye kanunu benimsendi. Böylece geleceğin Türkiye Cumhuriyeti'nin tohumları atılmış oluyordu. Artık daha net bir biçimde tanımlanmış bir gelecek için savaşım veren Türkler, İnönü'de 3 gün sürecek kararlı bir direniş gösterdiler. İsmet 1 Nisan'da Fevzi Paşa'ya bir telgraf gönderdi. Telgrafta şunları söylüyordu: "Düşman binlerce maktulleriyle doldurduğu muharebe meydanını silahlarımıza terk etmiştir." Parantez Atatürk 1927 sayfa 492. Dipnot 94. Ali Fuat Moskova'ya gönderildikten sonra Yunanlılarla yüz yüze bulunan askeri cephe iki kısma ayrıldı. Mühim aksamı ihtiva eden sahayı Garp cephesi tesmiye ederek İsmet Paşa'nın kumandasına tevdi etmek. Cenup kısmını da Konya havalisine göndereceğim Refet Paşa'ya vermek ve her iki cepheyi doğrudan doğruya Erkan-ı Harbiye Umumiye Riyaseti makamına rapt etmek. Erkan-ı Harbiye-i Umumiye Riyasetine de Müdafaa-i Milliye Vekili bulunan Fevzi Paşa vekalet edebilirdi. Parantez Atatürk 1927 sayfa 430. İsmet'in telgrafı Fevzi Paşa'ya çekmesinin nedeni budur. 1934 yılında soyadı kanunu olarak anılan ve herkesin bir soyadı olmasını zorunlu kılan yasa çıkarıldığında Atatürk İsmet Bey'e 1. ve 2. İnönü Savaşlarından başarısından anısına İnönü soyadını almasını önerdi. Dipnot 95. Dönemin subaylarının pek çoğu İsmet örneğini takiben askeri bir başarı elde ettikleri bölge ya da mevkinin ismini kendilerine soyad olarak seçmişlerdir. Parantez ya da o soyadı kendilerine Atatürk tarafından verilmiştir. Mustafa Kemal Türklerin zafer haberinin alınması üzerine İsmet Bey'e bir kutlama telgrafı çekerek ona muharebe sırasındaki komutanlığının daha yani olduğunu, insanlık tarihine böylesine olağanüstü bir sorumluluk yüklenmiş az sayıda komutana rastlandığını bildirdi. Siz orada yalnız düşman değil, milletin makus talihini de yendiniz. Parantez Atatürk 1927 sayfa 492. Mesajı şu ifadelerle son buluyordu. Üstünde durduğunuz tepenin size binlerce düşman ölüleriyle dolu bir meydan-ı şeref seyrettirdiği kadar milletimiz ve kendiniz için şaşayı itila ile dolu bir ufkun istikbale de nazır ve hakim olduğunu söylemek isterim. Parantez sayfa 493. Ankara'da büyük bir heyecan yaşanıyordu. Herkesin morali yükselmişti. Yeni ve görkemli bir Türk ordusu, Türklerin geleneksel savaşkanlığını yeniden canlandırmayı başarmıştı. Mustafa Kemal büyük bir sevinç ve coşku içindeydi. Ne var ki ulusun makus talihi bu sevinci gölgelemeye devam ediyordu. İsmet Batı cephesinin kuzey kesiminde büyük başarılar elde ederken, Refet Paşa'nın güneydeki durumu iç açıcı değildi. Başarısızlığa katlanamayan Mustafa Kemal, Refet Paşa'yı savaş alanından uzaklaştırmak için harekete geçti. Onu, liderin kontrolü altında olacağı Ankara'da Milli Müdafaa Vekilliği'nin başına getirdi. Bundan sonra Batı cephesi bir bütün olarak Refet Paşa ve Ali Fuat'ın yerini alan İsmet Bey'in komutanlığına verildi. Aldıkları yenilgi ve Türklere karşı giriştikleri son muharebeler sırasında anlaşma devletlerinin benimsemiş olduğu tarafsız konum nedeniyle şimdi daha da hırslanmış olan Yunanlılar Anadolu'dan çekilmeye niyetli değillerdi. Kral Konstantin Atina'dan ayrılıp Anadolu'daki Yunan cephesine geldi. Böylece Haçlı seferlerinden bu yana Küçük Asya'ya ayak basan ilk Hristiyan yönetici oldu. Aslan yürekli Richard'ın karaya çıktığı sanılan yerde ordugah kuran Kral Konstantin ve kurmay subayları, Türklere karşı Afyon ve Kütahya istikametinde güneyden yeni bir saldırı gerçekleştirme kararı aldılar. Batıdan gelmek yerine Eskişehir'i güneyden ele geçirmeyi tasarlıyorlardı. 10 Haziran günü saldırıya geçen Yunanlılar, öncekinden daha parlak bir başarıyla ileri atıldılar. Öyle ki Kral Konstantin 27 Temmuz günü Kütahya'da istilacı Yunan subayları ile bir araya gelme olanağı buldu. Saldırıyı sürdürmeye karar verdiler. Şimdiki hedef Ankara'ydı. Türklerin işinin bittiğinden emin olan Yunanlılar akın akın Anadolu'nun içlerine doğru kaçan insanları izliyorlardı. Yunanlıların yüzyıllardır Türklere karşı duydukları öfke kontrolden çıkmıştı. Ana vatanlarından gelen Yunan askerleri tarafından ele geçirilmiş bölgelerde yaşayan Rumlar, Türklere duydukları öfke ve kinin acısını yörede yaşayan Türklerden çıkardılar. Toplu kıyımlara giriştiler. Ankara paniğe kapıldı. İsmet derin bir bunalım duygusuna sürüklendi. Mustafa Kemal, İsmet'i cephede ziyarete geldiğinde, hiç tereddüt etmeden Türk ordusuna düşmanla Ankara arasındaki son doğal engel olan Sakarya Nehri boyunca geri çekilmeleri emrini verdi. Sonraları nutuk olarak anılan o ünlü konuşmasında o sıralar hayli hoşnutsuzlukla karşılanmış bu geri çekilme emrini hangi amaçla verdiğini açıklar. Buna göre Mustafa Kemal Türk ordusuyla düşman birlikleri arasında olabildiğince geniş bir mesafe yaratmayı amaçlamıştı. Böylece Yunan birlikleri esas üslerinden uzaklaşmış olmanın dezavantajlarını daha çok yaşayacak, askeri donanım gereçlerinin naklinde sıkıntıya düşecekti. Dahası sistematik geri çekilme, Türk ordusunun bütünlüğünü korumak gibi bir avantajı da beraberinde getirecekti. Mustafa Kemal açıklamasını şu ifadelerle sürdürüyordu. Bu tarzı hareketimizin en büyük mahsuru Eskişehir gibi mevakiimizi ve çok araziyi düşmana terk etmekten dolayı efkar-ı umumiyede hasıl olabilecek manevi sarsıntıdır. Fakat az zamanda istihsal edebileceğimiz muvaffakiyetli netaiçle bu mahsurlar kendiliğinden zail olacaktır. Askerliğin icabını bila tereddüt tatbik edelim. Diğer nevi mahsurlara mukavemet ederiz. Mustafa Kemal açıklamasını şu ifadelerle sürdürüyordu. Bu tarzı hareketimizin en büyük mahsuru Eskişehir gibi mühim mevakiimizin ve daha çok araziyi düşmana terk etmekten dolayı efkâr-ı umumiyede hasıl olabilecek manevi sarsıntıdır. Fakat az zamanda istihsal edebileceğimiz muvaffakiyetli netaiçle bu mahsurlar kendiliğinden zail olacaktır. Askerliğin icabını bila tereddüt tatbik edelim. Diğer nevi mahsurlara mukavemet ederiz. Parantez Atatürk 1927 sayfa 515. Topyekün geri çekilme emri öyle herkesin kolayca verebileceği bir emir değildi. Fakat Mustafa Kemal bunun en iyi taktik olduğuna bir kez karar verdikten sonra geri çekilme emrini en ufak bir tereddüt göstermeden verdi. Mustafa Kemal'in cüretkar bir biçimde verdiği bu son derece riskli emir Büyük Millet Meclisi'ni karıştırdı. Mustafa Kemal bu konuyla ilgili olarak sonraları şunları hatırlayacaktır. İlk teessürat mecliste tezahür etti. Bilhassa muhalifler bedbinane nutuklarla feryada başladılar. Ordu nereye gidiyor, millet nereye götürülüyor? Bu harekatın elbette bir mesulü vardır. O nerededir? Onu göremiyoruz. Bugünkü elim halin, feci vaziyetin amili hakikasını ordunun başında görmek istedik diyorlardı. Parantez Atatürk 1927 sayfa 515. Doğu cephesindeki başarılarının ardından Ankara'ya henüz dönmüş olan Kazım Karabekir, Mustafa Kemal'e karşı muhalefetin sözcüsü durumundaydı. Pek çok insan Mustafa Kemal'in bizzat ordunun başında bulunması gerektiğini düşünüyordu. Bu durumun farkında olan Mustafa Kemal, sonraları şunları söyleyecektir. Benim ve benimle beraber birçoklarının o zaman anladığımıza göre bir kısım zevat, artık ordunun tamamen mağlup olduğuna, vaziyetinin iadesine imkan kalmadığına, binaenaleyh davanın takip ettiğimiz davayı milliye kaybolduğuna hükmetmişlerdi. Bu sebeplerle duydukları hiddet ve şiddeti benim üzerimde teskin etmek istiyorlardı. İstiyorlardı ki kendi tasavvurlarına göre münhezim olsun. Diğer bir kısım zevat, diyebilirim ki ekseriyet, bana olan emniyet ve itimatlarından dolayı samimi olarak ordunun fiilen başına geçmemi arzu ediyorlardı. Parantez Atatürk 1927 sayfa 515. Her zaman olduğu gibi Mustafa Kemal herkesin konuşmasını bekledi ve sonra Büyük Millet Meclisi'ne o ünlü ultimatumunu verdi. Başarısızlık riskini yüreklice göze alan Mustafa Kemal, meclisin kendisine tam yetki vermesi koşuluyla başkomutan sıfatıyla ordunun başına geçmeye hazır olduğunu bildirdi. Daha net ve yalın bir ifadeyle söylenirse, Mustafa Kemal'in kendisine verilmesini istediği yetki, diktatörlere özgü bir yetkiydi. Bununla birlikte sahip olduğu en büyük güç ve yeteneklerinden birini kullanarak, kendi görkemli benliğinin taleplerini kontrol etmesini bu kez de bildi. Söz konusu yetkiyi sadece 3 ay için talep ettiğini söyledi. Mustafa Kemal'in kısa bir süre için bütün yetkinin kendisine verilmesi talebine karşı tavır alan muhalefet, onun boyun eğmek bilmez direnciyle karşılaştı. 5 Ağustos 1921 günü Büyük Millet Meclisi yapılan oylama sonucunda Mustafa Kemal'e istediği yetkiyi verdi. Mustafa Kemal dışında bir başka Türk, aşılması olanaksız engelleri aşarak düşmanı yenilgiye uğratıp ulusu kurtaramazdı. Kürsüye çıkan Mustafa Kemal, başarılı olacağına ve meclisin güvenine layık olduğunu kanıtlayacağına söz verdiği bir konuşma yaptı. Meclis azayı kiramının umumi surette tezahür eden arzu ve talebi üzerine başkomutanlığı kabul ediyorum. Bu vazifeyi şahsen deruhte etmekten tehassül edecek fevaidi azami suretle meclis azayı kiramının umumi surette tezahür eden arzu ve talebi üzerine başkumandanlığı kabul ediyorum. Bu vazifeyi şahsen deruhte etmekten tahassül edecek fevaidi azami suretle istihsal edebilmek ve ordunun maddi ve manevi kuvvetini azami surette tezyit ve ikmal ve sevku idaresini bir kat daha tersin için Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin haiz olduğu selahiyeti fiilen istimal etmek suretiyle deruhte ediyorum. Müddeti ömrümde hakimiyeti milliyenin en sadık bir hadimi olduğumu nazarı millete bir defa daha teyit için bu selahiyetin 3 ay gibi kısa bir müddetle takyid edilmesini ayrıca talep ederim. Parantez Atatürk 1927 sayfa 519. Duyduğu bu güven duygusunu Türklere de aşılayan Mustafa Kemal, ordusunu inançla harekete geçmeye teşvik edecek yetenekteydi. Herkes her türlü özveriye memnuniyetle katlandı. Belgesel filmlerde savunma hazırlıklarına girişmiş Türklerin karıncalar gibi çalıştıkları görülür. Rusya'nın sağladığı silah ve cephane ordunun muazzam ihtiyacını karşılamakta yetersiz kalıyordu. İlkel durumdaki Türk fabrikaları geceli gündüzü çalışıyor, insanlar olağanüstü bir gayret göstererek ihtiyaç duydukları savaş gereçlerini kol gücüyle üretmeye çalışıyorlardı. Her yaştan insan bu seferberliğin içindeydi. Cepheye asker ve cephane taşıyan trenlerin yükünü hafifletmek için kağnı arabaları, develer, traktörler, eşekler devreye sokulmuştu. Cephe yaklaşık 100 kilometre uzunluğunda, 20 kilometre derinliğindeydi. Mustafa Kemal ve Fevzi Paşa karargahlarını Büyük İskender'in Gordiyon düğümünü çözdüğü yer olarak anılan Polatlı'da kurdular. Polatlı'ya 12 Ağustos'ta ulaştılar. Çatışma hattındaki askerlere komuta etme görevi İsmet Bey'e verildi. Ankara ile Eskişehir arasındaki uzaklık 200 kilometre kadardı ve Polatlı kasabası bu iki merkezin ortasındaydı. Mustafa Kemal Polatlı'ya vardığı gün Sakarya Nehri'nin karşı kıyısında mevzilenmiş düşman hatlarını teftiş etmek üzere at sırtında bir tepeye tırmandı. Sigarasını yakmak için kibriti ateşlediğinde atı ürküp şahlandı. Yere düşen Mustafa Kemal'in kaburga kemiklerinden biri kırıldı. Akciğerleri üzerinde basınç yaratan kırık kaburga kemiği ona acı veriyor, nefes alıp vermesini güçleştiriyordu. Doktoru sağlığına dikkat etmemesi halinde ölme riskiyle karşılaşacağını söylemesine karşın Mustafa Kemal'in sağlığını ön plana çıkarmaya niyeti yoktu. Gelibolu'da bir şarapnel parçasıyla yaralandığı zaman yaptığı gibi çektiği sıkıntıya aldırış etmedi. Tedavi için apar topar Ankara'ya götürüldü. Ancak kendi kişilik yapısının tutarlılığını muhafaza etme kaygısının baskısıyla aradan 24 saat geçmeden göğsü sarılı bir şekilde cepheye geri döndü. Mustafa Kemal'in o günlerde belli bazı kişisel boş inançlar, parantez hurafe, edinmeye başladığına işaret eden kimi olgular vardır. Örneğin düşmanın kaburgasının kırıldığı yerde bozguna uğrayacağına tasavvur etmiştir. Olaylar onun bir inancını doğrulamıştır. Ayrıca yıllar önce kendisine, muhtemelen Trablusgarp'ta adı sanı tespit edilmemiş bir Müslüman tarafından verilmiş yeşil bir bayrağa da başarının tılsımı olarak bakmıştır. Dışsal olayların, parantez içselleştirilmiş geriliminin bir sonucu olarak kişilik yapısının zorlanmasıyla birlikte, Mustafa Kemal geçici olarak sihirsel bir anlam atfettiği bu tür egzantrik inançlar edinmeye başlamış görünür. 23 Ağustos günü Yunanlılar 13 Eylül'e kadar devam edecek bir savaş başlattılar. Sakarya'daki savaşın gürültüsü Ankara'ya kadar ulaşıyordu ve şehir panik halindeydi. Şehir halkı elindeki her türden taşıtı kullanarak şehri terk etmeye başladı. Bir ara Büyük Millet Meclisi'nin şehirden ayrılıp ayrılmaması da tartışıldı. Fakat mebuslar Ankara'da kalmaya karar verdiler. Mustafa Kemal savaşı çarpıcı bir ifadeyle dile getirdiği yeni bir ilkeye göre yürütmeye karar vermişti. Hattı müdafaa yoktur, sathı müdafaa vardır. O satıh bütün vatandır. Vatanın her karış toprağı vatandaşın kanıyla ıslanmadıkça terk olunamaz. Parantez Atatürk 1927 sayfa 521. Mustafa Kemal'in askerlerin mevziyi ve siper muharebesi yerine bütün bir savunma hattını, sathını korumaya çalışması gerektiği şeklindeki mesajı yeni bir fikirdi. Savaş sırasında Arif ve onbaşı rütbesindeki Halide Edip Mustafa Kemal'in yanındaydılar. Arif savaşın yaşandığı bölgedeki her bir tepenin, vadinin, gölcüğün yerini ezberlemişti. Bu açıdan Mustafa Kemal için vazgeçilmez bir öneme sahipti. Bununla birlikte onun birincil hizmeti Mustafa Kemal'in ikiz kardeşi olmaktı. Arif bu açıdan Mustafa Kemal için her zaman ihtiyaç duyduğu psikolojik güven telkin eden bir tılsım, yani ikinci bir yeşil bayrak işlevindeydi. Mustafa Kemal Arif'i onu kendi ikizi olarak görerek ve kendisinin arzu edilmeyen güdülerini ona yansıtarak kendi görkemli benliğinin tutarlılığını korumanın aracı olarak kullandı. Mustafa Kemal Gelibolu'da yapmış olduğu gibi askerlerine her karış toprağa savunma emri verdi. Tek tek bireylerin yaşamı, ulusun geleceği ve güvenliği uğruna feda edilebilirdi. Binlerce asker öldü fakat zaferi Türkler kazandı. Yunanlar Sakarya Nehri'nin batı kıyısına çekildiler. Ankara'ya muzaffer bir komutan olarak dönen Mustafa Kemal, Büyük Millet Meclisi tarafından gazi unvanıyla onurlandırıldı. Kafirlere karşı savaşa girip savaştan sağ çıkan kişi anlamına gelen bu terim, birincil tutkuları gayrimüslimlere karşı savaşa girişmek olan ilk Osmanlı padişahlarının sahip olmayı en çok istedikleri unvandı. Ayrıca Mustafa Kemal'e mareşal rütbesi verildi. Bir Osmanlı subayı olduğu dönemlerde Mustafa Kemal titizlikle dikilmiş, alımlı üniformalar giyerdi. Ancak ulusal mücadele boyunca haki kumaştan yapılmış bir üniforma giydi. Gazilik sahip olduğu bütün ünvan ve rütbeler arasında kendisi için özel anlama sahip bir ünvandı. Kimi zaman bu ünvanı imzasının bir parçası olarak kullandı. Çocuklar sık sık ona Gazi Baba olarak çağırıyorlardı. Anneler çocuklarını uslu davranmamaları halinde Gazi'nin kendileri hakkında kötü düşüneceğini söyleyerek uyarıyorlardı. Küçük Mustafa, Mustafa Kemal, parantez, yani kusursuz insan olmuştu. İsmi onun kendi öz algısındaki değişime uygun olarak değişim göstermeyi sürdürdü. Şimdi en azından kendisini keder içindeki annesini kurtarmış, erişmeyi arzuladığı kurtarıcı, gerçek bir gazi mertebesine erişmiş hissedebilirdi. Böyle bir kusursuzluk algısı onun görkemliliği çocukluğunda annesiyle olan ilişkisinde yaşamış olduğu yetersizliklere karşı bir savunma aracı olarak kullanmış olmasının bir dışa vurumuydu. Ve kusursuzluk nihayet onun karakterinin bir parçası haline gelmişti. Sakarya zaferinden sonra onun Gazi Mustafa Kemal olarak imza atmaya başlamasıyla birlikte yoksunluk içindeki küçük Mustafa'nın fiilen ve bütünüyle ortadan kalkmış olduğu söylenilebilir. Mustafa Kemal'in Sakarya Savaşı'ndan sonra Ankara'ya muzaffer bir komutan olarak dönüşünü izleyen Doktor Adnan, onu karşılayan kalabalığın heyecan ve coşkusundan söz eder. Bir arkadaşına şunu söylemiş olduğunu hatırlar: "Bu andan itibaren onu hiçbir zaman durduramayacağız." Parantez, Göksel, 1975. Doktor Adnan, Mustafa Kemal'den nefret eder hale gelmesine rağmen yaşamı boyunca gerçekçilikten ve dürüstlükten asla taviz vermemiş, her fırsatta Mustafa Kemal'in eşsiz, benzersiz bir kişi olduğunu belirtmiştir. Herkesin üstünde bir konuma sahip olan Mustafa Kemal, düşmanı yenilgiye uğratma konusunda verdiği sözü yerine getirmişti. Bununla birlikte nihai zafere erişmesi için önünde geçmesi gereken bir yıl daha vardı. Türklerin Sakarya'da elde ettikleri zafer, Fransızların Yunanlılara yönelik muhalefetini arttırdı ve onların milliyetçileri resmen tanıma eğilimlerini güçlendirdi. Anadolu'da yeni bir gerçekliğin yaşandığı çok açıktı. Fransızlar bu gerçekliği dikkate almak durumundaydılar. 1917 yılında propagandadan sorumlu bakan olarak hükümette görev yapmış bir Fransız diplomatı olan Franklin Bouillon, Ankara'ya geldi ve 20 Ekim'de Ankara hükümetiyle bir barış anlaşması imzaladı. Bu anlaşma Fransızların Kilikya'dan çekilmesini öngörüyordu. Ayrıca Türklere Sevr Anlaşması'nın verdiğinden daha fazla toprak verilerek Suriye'nin kuzey sınırı açıkça tespit ediliyordu. Fransızların Türklerle yaptığı bu anlaşmayı şaşkınlık ve hoşnutsuzlukla karşılayan İngiliz Dışişleri Bakanı Lord Curzon, bu konuda Fransız Büyükelçisi'ne şikayette bulundu. Ancak girişimleri hiçbir sonuç vermedi. Winston Churchill, Mustafa Kemal'le bir uzlaşmaya varmanın yollarını aramayı önerdi. Fakat İngilizler Yunanlılarla olan bağlarını kesmekte gönülsüzlerdi. Ne Anadolu'ya daha çok asker gönderebilen, ne de davalarından vazgeçmeyi kabullenebilen İngilizler, Yunanlılara duygudaşlıktan başka bir yardımda bulunabilecek durumda değillerdi. Sevr hükümlerinin ciddi bir biçimde değişikliğe uğratılması gerektiği açıkça ortadaydı. Fakat İngilizler herhangi bir güçsüzlük işaretinin Mustafa Kemal'i daha da yüreklendireceğinden, olası bir konferansta onun taleplerini daha da arttıracağından korkuyorlardı. Refet Paşa İnebolu'da bazı İngiliz temsilcileriyle bir araya geldi. Fakat taraflar arasında yalnızca karşılıklı esir değişimi konusunda bir anlaşmaya varılabildi. Son 18 ay boyunca Malta'da göz hapsi altında tutulan Rauf Orba ile Mustafa Kemal'in Sofya'daki askeri ataşe olarak görev yaptığı sırada orada büyükelçi olarak görevde bulunmuş Fethi, Ankara'ya geri döndüler. Moskova'da büyükelçi olarak bulunan Ali Fuat dışında ulusal mücadelenin önde gelen aktörlerinin hepsi şimdi Ankara'daydı. Onlara sonradan katılanlar da olmuştu ve Abdurrahim Tuncak da bunlar arasındaydı. Tuncak, Doktor Volkan'la yaptığı görüşme sırasında kesin tarihini anımsayamamakla beraber İstanbul'da Mustafa Kemal'in ilk yaverinin oğlu, birkaç kadın ve bir demiryolu müfettişiyle birlikte ayrıldığını hatırlar. Zübeyde'yi İstanbul'da bırakan genç çocuk beraberindekilerle birlikte şehirden bir İtalyan gemisiyle ayrılmıştı. İnebolu'da karaya çıkacaklardı. Fakat fırtına yüzünden Samsun'da gemiden inmek zorunda kaldılar. Çapulcu çetelerin varlığı yüzünden Ankara'ya karayoluyla ulaşmaları olanaksızdı. Bu yüzden yine gemiyle İnebolu'ya gittiler. Burada Mustafa Kemal tarafından gönderilmiş bir grup silahlı Laz tarafından karşılandılar ve onların eşliğinde Ankara'ya getirildiler. Abdurrahim Ankara'ya Fikriye'nin şehre gelişinden birkaç ay sonra ulaştı. Abdurrahim Fikriye'yi Çankaya'daki evde evin hanımı olarak buldu. Parantez Tuncak 1974. Fikriye kahyalık görevlerini büyük bir ağırbaşlılık ve gururla yerine getiriyordu. Mustafa Kemal'e duyduğu yakınlık ve bağlılık çok açıktı ve Ankara halkının saygısını kazanmasını bilmişti. Hemen herkesce tanınan bir kadındı. Fakat sağlık durumu iyi değildi. Giderek solgunlaşmış, çok zayıflamıştı. Doktor Adnan'ın gözlerinde teşhis ettiği veremlilere özgü bakış şimdi açıkça gözlenir durumdaydı. Abdurrahim Tuncak, Fikriye'nin her gece yatmadan önce bir bardak ılık süt içtiğini hatırlar. Sakarya'daki zaferden kısa bir süre sonra Mustafa Kemal annesini İstanbul'dan Ankara'ya getirme olanağını buldu. Zübeyde Fikriye'nin şehre gelişinden 6 ay kadar sonra Ankara'daki gruba katıldı. Zübeyde bir ara oğlunun öldüğüne inanmış, bu durum karşısında duyduğu derin keder onun yeniden dine yönelmesine yol açmıştı. Dipnot 96. Padişah milliyetçi duyguları bastırmak için bilinçli olarak Mustafa Kemal'in öldüğü söylentisinin yayılmasını sağlıyordu. Bu propaganda yüzünden Zübeyde bir ara oğlunun öldüğüne inandı. Zübeyde'nin bu kederi Mustafa Kemal'de çocuk olduğu sıra annesini daha önce ölen çocukları için tuttuğu yas içinde görmekten dolayı yaşadığı duygusal yaralanmaları yeniden canlandırmış ve bu durum Fikriye'yi de derinden etkilemiş olmalı. Fikriye, Zübeyde'yi mutlu ve hoşnut etmeye çalıştı ancak evlilik açısından Mustafa Kemal'e münasip bir eş olmayışı bunun önünde engeldi. Yalnızca beyaz giysiler giyen Zübeyde, yıllardır yanında bulunan ve Ankara'ya kendisiyle birlikte gelmiş olan hizmetçisinin de yardımıyla evde kontrolü kendi eline geçirmeye çalıştı. Dipnot 97. Halide Edip anılarında Zübeyde'nin oğlu esaret altındaki sevgili şehri Selanik'i kurtarıncaya kadar yeni bir elbise giymeyi reddettiğini anlatır. Adı var 1928 sayfa 343. Zübeyde'nin oğlunun neyi başarmaya çalıştığını hemen hiç anlamadığını varsaymak pek yanlış bir şey olmasa gerek. Padişah aleyhine bir şey söylendiğinde korkup ürküyordu. Ulusal hareket hakkında olumlu şeyler söylemeye başlamıştı. Ancak bunu yalnızca kendisinden umulan bu olduğu için yapıyordu. Hans Frohemgen, Zübeyde ile ilgili olarak şunları yazar. Parantez 1937 sayfa 185. Sık sık etrafta bir kusur bulurdu ve onun hoşnutsuzluğunun ağırlığını üzerinde en çok hisseden kişi yine Mustafa Kemal'in kendisiydi. Hala oğlundan kendisine itaat etmesini istiyordu. İşgal ettiği en yüksek mevkiye rağmen Mustafa Kemal onun için hala bir oğul idi. Frohemgen şunu da ekler. Anne ile oğul aralarında dostane ilişkiler bulunan iki büyük devlet gibi yan yana yaşadılar. Her biri diğerinin sınırlarına saygı gösterdi. Fakat birinden biri diğerinin sınırını aştığında sınırına girilen hemen dişlerini göstermekle tereddüt etmedi. Bu ifadeler anne ile oğul arasındaki verili psikolojik durumu gayet iyi betimler. Her biri diğeriyle arasına mesafe koymak zorundaydı. Her ne kadar Mustafa Kemal annesini kendisinden uzak tutmaya çalışsa da tamamen onun yörüngesi dışında kalamıyordu. Öteden beri alışkanlık haline getirdiği bir ritüele yıllarca sadık kalmıştı. Sabahları uyandığında ilkin tıraş olur, elbiselerini özenle giyer, ardından kendisine yakın bir evde yaşayan annesini ziyarete giderdi. Eğilip annesinin elini öper, ulusu için çalışmaya başlamazdan önce annesine olan hürmetini, parantez homage, bu şekilde ifade etmiş olurdu. Bu ritüel Mustafa Kemal'in ilk yaşam anısının erişkinlikte tekrarlanmasını gösterir. Annesine hürmet göstermek, babasının yardımıyla kendi arzuladığı yolda adım atmadan önce annesinin arzusu doğrultusunda dini okula yazılması sırasında annesinin idaresine boyun eğmenin temsili bir ritüeliydi. Bu durumda anneye gösterilen hürmet, babanın edimleriyle özdeş kılınmış doğrultuda kendi bildiğini yapmadan önce kötü anneye gösterilen hürmet gösterisi niteliğini taşıyordu. Bir olayla birlikte söz konusu ritüel sona erdi. Bir gün Zübeyde ülkenin kurtarıcısı ve lideri olduğu için kendisinin bu şekilde davranması gerektiğini söyleyerek eğilip Mustafa Kemal'in elini öpmeye davrandı. Bu olay Mustafa Kemal'in çocukluk anısını yineleme tepkisinden ortadan kalkmasına yol açtı. Dipnot 98. Biz bu durumun simbiyotik ayrılma kaygısına karşı tarafların birbirine karşı gösterdikleri savunmaya yönelik bir uyarlanma tepkisi olduğunu düşünüyoruz. Zübeyde kimi zaman Mustafa Kemal'e karşı saygılı ve resmi bir tutum takınıyor, kimi zaman ona Mustafa'm diye seslenerek sanki kendi koruması altında bulunan küçük afacan bir çocukmuş gibi çıkışıyordu. Bu iki farklı tavır nöbetleşe yer değiştiriyordu. Böyle zamanlarda Mustafa Kemal, Mustafa kimliğinden uzaklaşarak Gazi kimliğine bürünmeye çalışıyordu. Onun bilincinde olmadığı gerçek şuydu ki her ne kadar yukarıda sözü edilen el öpme ritüeli kendisini kötü anne imgesinden uzaklaştırmış olsa da, geri kalan zamanını ülkeleştirilmiş anneyi Türk ulusu onarmaya hasrediyordu. Mustafa Kemal yalnızca ülkeleştirilmiş anne imgesine sadık kalabilirdi. Fikriye kendisiyle evlenmek istediğini ima ettiği zaman Fikriye'ye kendisinin hali hazırda evli bulunduğunu, gelinin de Türk ulusu olduğunu söylemişti.